Kuluçka Podcast'in en keyifli ama en umutsuz, en boş ama en düşündüren programı isimsiz bir program başlıyor.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Evet Sinem, hoş geldin.
Hoş bulduk Alper, nasılsın?
Çok iyiyim, çok iyiyim. Keşke programdan önce bu kadar fazla yemek yemeseydik de programı biraz daha rahat bir kondisyonda yapabilseydik.
Evet ve programdan önce senin bazı işlerinle uğraşmasaydık da hepimiz şu an bir tarafımız acıyor bir şekilde.
Benim bazı işlerim yalnız bu arada çok önemli işlerimdi ve bugün buraya gelme sebebimdi.
Doğru.
Bunu söyleyerek başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün Sinem'i çağırdım ve benim staj tecrübemin 4. haftasını konuşacağız birlikte. Burada gülseydin bari ya.
İyi mi?
Yok. Sinem'le şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere part-time sömürüsü diye bir şey var. Sinem de öğrencilik hayatı boyunca hayal edebileceğinizden fazla kez part-time çalışmış. Gerek çalışmış, gerek kovulmuş. Gerek evet. İş aramış, gerek iş beğenmemiş bir insan.
İş beğenmemiş mi? Dün kovuldum bu arada.
Evet.
Dün bir mesajda gerçekten kovuldum. Kış dönemi için daha efektif bir plan yapmak istedikleri için beni kovmaya karar vermiş.
Efektif bir plan derken yani bu hakaret etmek yerine herhalde efektif bir plan.
Sonra bir mesajla bana dediler ki teşekkür ederiz tüm emeklerin için. Artık kış döneminde seninle birlikte devam etmek istemiyoruz dediler.
Bak ben sana
bunu bilerek anlatıyorum ama moralim birazcık bozuk aslında.
Ben sana bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Lütfen. Sen yine iyi yaşamışsın. Benim geçen günlerde avukatlık stajı yapan bir arkadaşım şöyle bir şey yaşıyor. Şimdi tatil günü 3 gün mü 4 gün mü ne izin alıyor hafta sonuna ek olarak. Antalya'ya tatile gidiyor. Böyle bayağı bilet parası falan böyle yakın zamanda alıyor biletini. Ondan sonra tatilin ikinci günü daha. Gittiğinin ikinci günü ofisten arıyorlar. Diyorlar ki cumartesi var. Toplantı var. Mutlaka gel. Diyor ki biletime burada biletim işte otelim falan her şeyim yanacak yani. Sonra gelsem olmuyor mu? Yok diyorlar, mutlaka gelmen lazım. Ondan sonra neyse bu her şeyini iptal ediyor gidiyor. Toplantıda diyorlar ki arkadaşlar küçülmeye gidiyoruz. Dolayısıyla hepinizin iş akdine son vereceğiz.
Ya sen ciddi misin?
ciddiyim. Böyle bir olay yaşanıyor. Ve ondan sonra o arkadaşım şu an hem işsiz hem de aynı zamanda planından edilmiş, tatilinden edilmiş durumda, parasından edilmiş durumda ve yapabileceği hiçbir şey yok. Yani bak burada part-time sömürüsünü konuşacağız ama sanırım stajyer sömürüsü part-time sömürüsünün biraz üstünde stajyer avukatlarda.
Ya tabii ki sömürü aslında her yerde küçüklüğü, büyüklüğü tartışılır edilir. Ama yani bu part-time işinde de hiçbir güvencen yok.
Tabii ki.
Zaten sürekli kuluçka çerçevesinde güvencesizlikten vesaire bahsediyoruz. Gerçekten hiçbir güvencen yok yani. Tek bir mesajla gönderiliyorsun. Tek bir mesajla hani ertesi gün çalışıp çalışmayacağını bilmiyorsun ve o bir aylık senin giderlerin senin çalışmanla bağlantılı şeyler değil yani. Minimum bir asgari düzeyde bir giderin var ve bunlar değişmiyor ama senin işinden bir anda çıkma durumun doğabilir yani. Hiç beklemediğin bir anda.
Ben ne fark ettim? İyi, çok güzel diyorsun da ben seni hiç tanıtmadım. Arkadaşlar ben Sinem'le liseden tanışıyorum. Öncelikle buradan daha temelden alalım hikayeyi. Ondan sonra şu anda Yıldız Teknik'te şehir bölge planlama okuduktan sonra şu anda yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi'nde ne için yapıyorsun Sinem?
Mimarlık ve kent çalışmaları üzerine yapıyorum.
Üzerine yapıyor. Kendisi kent sosyolojisi üstüne de çok ilgili bir arkadaşımızdır. Bugün onlara da belki o konulara da değiniriz bir miktar. Evet Sinem, şimdi bahset istiyorsan bize biraz. Şimdi sen üniversite hayatında bu part-time şeylerini çok tecrübe ettin dedik. Tamam, sonda kötü bir hikayen de var. Dün biten bir hikayen de var.
Evet.
Bahset biraz yani ne zaman başladı bu part-time merakı? Senin şey de biliyorum. Sen şey de yaptın. Turist rehberliği de yaptın.
Fal baktım. Ele kına yaktım.
Dilendim.
Sonra animatörlük yaptım üniversite 1'de.
Nerede yaptın?
Geçen yıl okulda bir tane arkadaşım vardı. O da bir tane ajansa kayıtlıydı. Sürekli yapmadım. Zaten bu part-time muhabbeti zaten süreklilikten uzak bir şey de. Ajansa şey olarak kayıtlı değildim. Arkaya bir alkış alabiliriz belki. İşte ajansa kayıtlı değildim resmi olarak ama arkadaşımın ihtiyaç olduğu durumlar, arkadaşımın bir kişiye daha yanında ihtiyaç olduğu durumlarda beni bildiği için bana haber veriyordu. Birlikte gidiyorduk. Yine zaten şey bir iş değildi, güvenebileceğim bir iş değildi. Ekstra bir gelir olması amacıyla gitmiştim o işe. Onun dışında geçen yıl, yani bu kafede çalışmadan önce barda çalışmıştım zaten 1,5 yıl kadar. Ama orası da yani okulumun yoğunluğundan dolayı haftada zaten ben de 2 gün çalışabiliyordum en fazla. 2 ya da 1 gün. Şimdi de işte kafede çalışıyorum. Daha önce işte yine bir aracılığı, birinin aracılığıyla, ki bu part-time işler hep öyle olur zaten. Ya da kafelerde çalışmak, barlarda çalışmak. Hep bir arkadaşınız orada çalışıyordur ve size birileri haber verir yani şuna şuna ihtiyaç vardır diye. Çünkü ilginç de bir alan aslında. Gerçekten kulaktan duyma olarak bir yerlere gidiyorsunuz işte. Mesela barda çalışmadan önce barın şartlarının çok iyi olduğuyla ilgili goygoylar dönüyordu. Goygoy dediğim hani laf arasında
barmenler, sohbetler. Barmenler tarafından mı yoksa böyle hani şey arkadaşlar?
Yok işte arkadaş arkadaşa söylüyor. Evet. İkinci, üçüncü kişiler araya girince artık aa çok iyi işte şu kadar çalışıyorsun, şu kadar para alıyorsun, şu kadar tipi var. Mesela bu kafeye girmeden önce bar işinden çok sıkılmıştım çünkü gerçekten 13-14 saat çalışıyoruz ve bunun belli bir saati yok. İşte açılışı belli sadece ama kapanış son kişi kalkana kadar gibi bir şey var ve fiyatınız, aldığınız ücret asla değişmiyor. Yani saatlik çalışmıyorduk biz orada. Şu an en azından saatlik çalışıyordum kafede. Ve bu en azından kelimesi bu part-time işinde bence gerçekten çok kilit kelime. Çünkü mesela işte kafeye girerken hep kendime söylediğim şey en azından 10 saat çalışacağım. En azından gece çalışmayacağım. En azından işte belki alkollü ortamın getirdiği bazı işte daha rahatsız edici durumlardan uzak kalacağım falan gibi en azındanlarla dönüyor aslında.
Alkollü ortamın getirdiği daha rahatsız edici.
Ya şey daha rahatsız, onu da açayım bir tık böyle şey üstü kapalı kalmasın. İster istemez bu kimseyi suçlamak gibi şu an bir niyetim yok ama bir yerden sonra öyle bir ortama dönüşüyor ki oraya müşteri olarak gelen kişi gerçekten sana sahipmiş gibi davranmaya başlıyor. Ya bunlar yaşanan şeyler. Şu an hani söylenmesinde çok sakınca bir hissettim başta söylemek söylememek üzerine. Ama gayet yaşanan ve herkesin aslında hissettiği şeyler. Bir yerden sonra işte şunu yap, bunu yap, şeyler yapar mısınızdan yaplara, emir kiplerine dönüşüyor bir anda cümleler. İşte bazen tabii ki çok ileri gidildiğinde şikayet ediyorsunuz ve mekandan gönderilme gibi durumlar oluyor örneğin. Bunun gibi şeyler de yaşanıyor. Ama bir yere kadar da siz açıyorsunuz o alanı yani. Karşınızdaki size saygıyı tamamen yitiriyor ama siz işte artık ister istemez kendinizi mi kandırıyorsunuz ya da artık iş verenlerin sizi kandırması mı ne derseniz deyin şeye dönüyorsunuz en sonunda. Ama işte sarhoş zaten çok normal böyle şeylere dönüyorsunuz. Aslında hiçbir normal tarafı yok ama bir tık artık gözünüzü yumuyorsunuz yani ister istemez. İşte kafede çalışmaya karar verdiğimde de bu en azındanlar bunları oluşturuyordu yani. Bunlar vardı altında. İşte en azından öyle, en azından böyle. Ama o en azındanlar içine girdiğinizde hiç de öyle olmuyor yani. Her yerde mobbing var. Hatta bazı durumlarda işletme açısından, bir önceki çalıştığım bar işletme açısından rahat bir bardı. Yani öyle çok fazla değil. Hatta neredeyse mobbing uygulamayan bir bardı. Ama bu kafedeki iki sahibi vardı, bu işte çalıştığım kafenin vardı artık.
Umarım dinleyenlerimiz arasında o kafenin sahibi olan iki
hiç sanmıyorum. Karı kocalardı bu arada. Böyle bir bilgi, böyle bir magazinsel bilgi. Belki daha dinleyicileri daha şey tutmak, diri tutmak adına.
Evli olduklarını duydularsa biz de seks var zannettik yani.
İşte dediğim gibi hani şu an spesifik bir şey aklıma gelmedi. Aslında aklımda çok fazla şey vardı programdan önce anlatmak istediğim ama şu an böyle şu da oldu, şu da oldu gibi böyle boğmak istemiyorum. Belki senin sorunun varsa bilmiyorum nasıl şey olur. Sadece bir tane şey söylemek istiyorum. Epeydir sana konuşma şeyi vermedim aslında ama.
Uzun süredir konuşuyorsun ve kopmadım, kesinlikle kopmadım. Ben şimdi sana bir şeyler
söyleyeyim. Tamam, sorayım. Çok güzel. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Mesela benim çalıştığım işte kafede şöyle bir şey vardı. Ben gittiğimde orada 4-5 kişi zaten çalışıyordu. Ve orada çalışan iki kişi, iki ev arkadaşılar. Ve bir tanesi de bunların, bir tanesinin kız, şey, erkek kardeşi. Hı hı. Ve bu iki ev arkadaşından biri işte 1,5 yıldır yaklaşık çalışıyor. Ve kafe için, yani kafenin içindeki bütün yemekleri o yapıyor. Bütün işte kekleri o yapıyor. A'ndan Z'ne, A'sından Z'sine her şeye o hakim. İşte o olmadığında herkesin eli ayağı dolanıyor. Neyi nereden almıştık, faturalar neredeydi, onun nereden temin ediyorduk vesaire gibi. Yani sahipleri bu kadar hakim değil olaya. Ve onlar işte yaklaşık 6-7 ay önce iki ev arkadaşı bir ev arayışındalarmış. Daha önceden farklı bir yerde oturuyorlarmış, kafenin olduğu yerden.
Sen de buradan bir duyuru yap istiyorsan ev arkadaşı
aradığına dair. Evet, ev arkadaşı da arıyorum bu arada. Hem param yok hem ev arkadaşım yok
artık. 300 euro. 300 euro.
Evet. Ve şey, bu dönemde işte kafenin sahibi olan erkek kişisi bu çiftin erkek olanı diyeyim, nasıl bilemedim nasıl söyleyeceğimi. Onlara çabuk gidip gelsinler, hiç yolda yorulmasınlar diye kafenin 5 dakika uzağında bir yer bulmuş. Hı. Ve ben bunu sonradan öğrendim ki birkaç hani ilk bunu bana anlattıklarında zaten aklımda direkt bunun bir amaca yönelik yapıldığına dair bir şey gelmişti. Yani bu kızların aklına hiç gelmemiş mesela daha önceden. Ben aa falan deyince aa evet gerçekten böyle mi acaba gibi bir sorgulama sürecine girmeye başladılar zaten. Zaten benim girdiğim dönemlerde biraz artık rahatsız olmaya başlamışlardı bazı şeylerden. Ben böyle birçok şeyi açık açık bakın bunların nedeni bunlar. Bunlar çok bilinçli yapılan şeyler vesaire gibi birazcık fitili ateşleyince.
Sinem, sen kovulduğuna gerçekten şaşırıyor musun bunları yaptıktan sonra?
Evet, ben de benzer şeyler düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. Kafenin her yerinde kamera var. Biz orada olmadığımızda bile bizi izliyorlar ve bazı durumlarda arayıp.
Siz orada olmadığınızda.
Onlar orada olmadığında bile bizi izliyorlar ve bazı durumlarda arayıp işte şu neden şunu şöyle yapıyor gibi uyarılarda bulunuyorlar ki ben son zamanlarda ses kaydının olduğuna bile şey yapmaya başladım açıkçası. Çünkü kafe gerçekten konuşulunca anlaşılacak bazı şeyleri bize sormaya başladılar vesaire. Ve sonra öğrendim ki diğer başka bir çalışan da orada daha işte uzun yıldır çalışan başka biri varmış. O da bir ev arama sürecine girmiş ve ona da orada oranın sahibi böyle bir teklifte bulunmuş. Ben sana burada ev bulayım. Çevrede, yakın çevrede benim arkadaşlarım var vesaire gibi ve hani hep bu şey zamanı bükmekten bahsediyoruz ya, kapitalizmin zamanı bükmesi olayından. Çünkü nasıldır mesela sanayi toplumunda da yerleşme, fabrikanın çevresindeki konutlardır ki o insanlar hiç zaman kaybetmesinler çalışma saatlerinden.
Şeyde kooperatifler de mesela işte Fordizm'in de temelinde bu yatar. Ford kendi çalışanlarına satar kendi ürünlerini ve oradan gelen parayla paranın içeride dönmesini sağlamaya
çalışır. Aynen öyle yani ve bu hala değişmediğini görüyoruz. Yani tamam bu kadar resmi bir şekilde ya da bu kadar büyük çaplı yapılmıyor ama küçük çaplı minicik işletmeler bile çalışanları böyle bir arayış içinde olduğunda ben sana çevreden bulayım gibi. Mesela ben hiçbir zaman hatırlamıyorum kafe açıldığında sahiplerinin orada olduğunu. Herkes sabahın 8.30'unda orada açıyor. Ve işte ne kadar çabuk gelirse, ne kadar erken gelirse, hiç geç kalmazsan tabii ki bu sorgulanacak bile, söylenecek bile bir şey değil. Ama yakın olduğunda bu saati daha da erkene çekebilir yani. Daha fazla uzun çalışma saatleri
hem
yaratabilir.
Hem de ister istemez bir minnet borcunda oluyor.
Evet evet, minnet borcu en bu arada o ikinci temel kelime olabilir. Çünkü onu çok hissettim. Orada çalışan o iki ev arkadaşından iki ve çok da sevdiğim insanlar oldu bu süreçte. Gerçekten çoğu zaman bu yerlerde çalıştığımda çok bir arkadaşlık ilişkisi kuramazsın ama bu iki kişi gerçekten hem çok zeki kadınlardı. Ama ister istemez ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Bunlar çok manipülasyona açık şeyler ve bunlar bence işletme sahipleri tarafından çok fark edilen durumlar. Ailelerinden uzakta yaşıyorlar. İşte üniversitelerin işte eve çıkıyorlar, üniversiteye gidiyorlar, giderleri oluyor vesaire ve bu süreçte işte bir işletme sahibi söylemleriyle bile hareketleri geçtim. İşte daha böyle samimi duracak, kızım, canım, işte gözüm gibi söylemleriyle bile o şeyi hissettirmeye çalışıyorlar. Sanki onlara sahip çıkıyormuş gibi, sanki onlara analık babalık yapıyorlarmış gibi. Ama aslında temelinde çok daha farklı şeyler var. Sizden istemediğiniz, sizden yani rica etmediğiniz yardımları yaparak bunların üzerinden daha sonra duygusal manipülasyonlar yaptıklarını ben bile bu kısacık süreçte 2 ay kadar çalıştım. şahit oldum yani.
Evet, şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Benim de lütfen. Her zaman hayalim olan da bir meseleydi. Yani bu okurken çalışma dediğimiz hadiseyi ben de deneyimledim ama benim tabii durumum farklıydı. Hı hı. Okurken bir kafede garson olarak çalışma, bir kafede barmen ya da barista artık adına ne diyorsak o olarak çalışma da durum nasıl? Onu sormak istiyorum. Yani şimdi şöyle daha böyle derli toplu sorayım soruyu. Barmenlerin çok büyük bir statüsü varmış gibi gösterilir ve barmenlik övülür. İşte barmen erkekler şöyledir, böyledir tarzı. Erkekler. Erkekler için söylenir ama bu yani benim erkek çevresinde olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Öyle çekici yani hale öyle yani. Getirilen bir şeydir. Ben senin bu konudaki gözlemlerini soracağım. Yani ister istemez böyle hayalleri olanlar vardır. İki, ben garsonluk konusunda da kendim garsonluk yapmasam dahi çokça arkadaşım yaptı garsonluk. Mesela bir tanesi şu anda çok bilinen bir restoran zincirinde yaptı. Birinci ayın sonunda o artık hakaretler vesaireler dayanılmaz noktaya gelince istifa etmek zorunda kaldı. Yani sonuç olarak sorum o yani. İnsanların kafasında şey algısı var bu part-time işlere dair işte. Hani havalı. İşte mesela benim burada işe yarayan arkadaşlarım da hep Kadıköy'de bir barda çalışalım bari yolumuzu bulalım tarzı. Aynen bunu sormak istemiştim sana.
Şimdi bir tık saptıracağım konuyu. Bunu da cevaplamaya çalışarak benim en azından kendi hislerim üzerinden yani bunun doğruluğu tabii ki tartışılır edilir. Zaten konuştuğumuzun her şey çoğunun diyelim bazı gerçeklikler dışında. Yargılara varmıyoruz kesinlikle. Tabii.
Kendi hayatımızda yaşadıklarımızı tabii. Anlatıyoruz. Siz
ne almak istiyorsanız.
Almak da değil. Yani sizin hayatınızda ne kadar yansıması varsa bunların.
Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi çarpıtacağım. Konuşamadım da. Çarpıtacağım. Sonra bir daha döneceğim herhalde senin soruna diye tahmin ediyorum. Mesela ben ilk kafeye girdiğimde ben servis elemanı olarak girmiştim. Bizde de servis ve mutfak ayrımı var. Kafede hani bir tık daha barmen değil de servis mutfak ayrımı var diyelim. Barda da barmen, baris barmen ve yine servis elemanı farkı var. Ben girdiğimde servis elemanı olarak girdiğimi düşünmüştüm. Hatta öyle de girmiştim. İlk gün servis elemanı olarak çalıştım. Daha sonra mutfakta o kadın arkadaşım çalışıyordu işte ve bir tık böyle bütün gelen herkesten izole edilmiş bir şekilde çalışıyor. Yani bunu biraz kendi de tercihi tabii ki. Bilerek yapılan bir şey de değil. Yani çok da hoşlanmıyordu iletişime girmekten. Ama mutfakta çalışan, işte kekini yapan, bulaşığını şey yapan, temizleyen, yerleştiren vesaire bunlar bir tık kadınlardan seçiliyor. Yani servis elemanı hiç kadın yok. 3 tane erkek çalışıyor. 3-4 hatta sanırım. 3 müydü? 3 fark etmez. Erkek çalışıyor ve daha konuşkan oldukları, daha işte turistik de bir yerdi bu arada. Daha böyle konuşup şey almaya yönelik itildikleri için erkekler bir tık daha servis elemanı olarak.
Ben başka bir yönden soracağım sorumu. Hani sen biraz dağıttın zaten
dağıttım,
ama hani dağıttığın noktadan sorayım ben de o zaman. Şimdi şöyle dedin ya az önce hani alkollü ortamın verdiği işte o hakaretler olabiliyor yani böyle şeyler ve aynı zamanda hani başı başına gelen kötü şeylerden bahsettin. Acaba diyorum bu şundan mı kaynaklı? İşletmeci şeyinde olay istemiyor, mekanında olay istemiyor ve toplumda kadınlara karşı...
Yok öyle yani anladım. Çok özür dilerim kestiğim için.
Yok önemli değil. Anladıysan yani dinleyenlerin anlamış olması beni tabii şey yapar ama.
Tabii. Evet. Sen istersen bitir. Öyle ben.
Yani toplumda bunu kadınlara karşı daha kolay, bu kelimeleri daha kolay sarf edebilecek karakterde insanlar olduğu için daha kolay ezilebilir gördükleri için kadınları. işveren herhangi bir şekilde bir olaydan kaçınmak ve müşterisini kaybetmemek adına böyle bir karar alıyor olabilir mi?
Tamamen
toplumdaki gerçeklerden
evet,
yola çıkıyorum bunun doğru olmasından.
Olabilir. Hatta benim ev arkadaşımla da o zaman o dönem aynı barda çalışıyorduk. Hala devam ediyor şimdi. Ve şey konuşması geçtiğini hatırlıyorum aramızda. İşte birinden rahatsız oluyoruz servis elemanı olarak ki o barmen olarak çalışıyordu ev arkadaşı. Ben servis elemanı olarak çalışıyordum ama hani ben anlatıyordum vesaire. Rahatsız oluyorsunuz durumdan. Gidip işletmeciye söylüyorsunuz ya da o gün kim görevliyse içeriden ona söylüyorsunuz. O da o masaya artık senin bakmaman gerektiğini ve erkek bir servis elemanını yönlendiriyor oraya. Ama buradaki hakaret sadece şey bir hakaret değil yani. O sana sahipmiş gibi davranması ve sana artık terbiyesizlik ettiği nokta tabii ki kadın olman bunu çok daha kolaylaştırıyor. Ama bu nokta sadece sana yönelik bir şey değil yani. Orada sen bir emek veriyorsun ve bu emeğin karşılığında sana hiç kimse, kadın erkek fark etmeksizin öyle davranmamız gerekiyor. Burada işletmecinin yapması gereken şey gidip kusura bakmayın siz böyle davranamazsınız. Size erkek ya da kadın gelmesinin hiçbir farkı yok benim gözümde ama onlar öyle görmüyor. Onlar sorunu o masaya bakan elemanın erkeğe çevrilmesinde çözüleceğini zannediyorlar. Bizim için öyle değil. Bizim en azından ev arkadaşımla konuştuğumuz bu böyle değil. Ortada bir hakaret varsa herkese var. Yani ortada bir emek, emeğe yönelik bir saygısızlık varsa kadın erkek fark etmeksizin herkese var. Ama tabii ki dediğin gibi öyle düşünülüyor ve
şimdi tamam.
Sorun böyle çözülüyor evet, yani onların gözünde.
Evet, gerçeklerden bahsettik. Şimdi
senin en temelde en başta sorduğun soru vardı. Bu.
Evet, ona cevap vereceksen ver. Ondan sonra çünkü şey... Bu garsonluk işini bırakalım. Senin engin tecrübelerin var part-time iş konusunda. Bir garsonla şeyle barmenle hesaplanmayalım. Devam edelim istiyorum. Evet.
O söylediğin şeye yönelik de ya ben hiçbir zaman tabii ki bireysel olarak şu an konuştuğumuz için kendi deneyimlerimizden öyle bir şey olsa hani evet o zaman barmen olayım ya da işte bar kısmında çalışayım. Barmen. Barmaid. Bar kısmında çalışayım. diye bir şeyim olur. Hiçbir zaman öyle para kazanıyorum. Sonuçta şey diye bakmadım yani. Hani burada çalışsam daha cool olur, şöyle olsa daha cool olur diye. Ama evet böyle bir şey kesinlikle olduğunu görüyorum. Özellikle üniversiteye yeni gelmiş insanlarda. Bu sömürüyü tamamen görmeyi, yani bu insanları tamamen kör edecek şekilde bu istekte olduklarını çok görüyorduk yani orada çalışırken. Ben en azından epey şahit oldum. En azından kafede olmasa da, çünkü kafeden öyle dediğin gibi o kadar şey bir durumu yok. O kendini çok iyi, cool, havalı hissedebileceğin bir ortamı yok. Ama evet bara gelip çalışmak isteyen özellikle üniversite 1, üniversite 2 öğrencilerinde daha şey oluyor. Evet barda çalışıyorum durumu oluyor ve bu oradaki sorunları görmelerini biraz engelliyor yani.
Tabii o rızası olduğu sürece pek de sıkıntı
evet,
çıkmıyor.
Evet aynen öyle.
Devam edelim Sinem şimdi madem animatördün, madem rehberdin, madem yani engin tecrübelerim var.
Sorma.
Seni o zaman şöyle söyleyeyim.
Buradan bana en çok teklifleri geliyormuş. şey kapı.
Sinem bu arada özellikle Beyoğlu ama İstanbul geneli konusunda gerçekten çok iyi bir rehberdir. Kendisi yakında İstanbul turlarına başlayacak. Kişi başı 50 lira.
Bunu yapalım gerçekten bu arada.
3 kişilik kotamız var. Evet. Şimdi
konaklamalı bir de.
Neyse şey. Seni şimdiye kadar o zaman şöyle sorayım. En çok zorlandığını hissettiğin bu işleri yaparken artık yeter ben çalışmak istemiyorum dedirten böyle bir an geliyor mu aklına? Hani
evet, evet. Yani hani
anlatabilir misin?
İşte geçen yıl özellikle bu dönemlerde gerçekten tam da bu dönemlerde işte lisanstan mezun olmamışım. Geleceğe dair ne yapacağım bilmiyorum. Herkesin var böyle dertleri tabii ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Nereye gireceğim bilmiyorum. Ekonomik olarak kendimi bir tık daha toparlamak zorundayım. Çalışıyorum vesaire. O dönem işte bir tane erkek arkadaşım vardı. O da İspanya'daydı. Barda çalışıyorum.
Neydi? İspanyol muydu?
İspanya'daydı. İspanyol'du. Çalışıyorum ve şey yapıyorum yani. Çalıştığım paranın çok büyük bir kısmını euroya çeviriyorum. Türk parası olarak varken bile çok bir şey ifade etmeyen o para euroya çevrildiğinde gerçekten eriyordu yani. Evet. Ama böyle bir dönemdeydim. Hani hem ikisine de yetmeye çalışıyorum vesaire. Ve işte barda çalıştığım dönemde, söyledim sanırım. Şey oluyordu gece işte 2'de 3'de zaten en az 2'de kapatıyoruz. En az 2'de kapanıyor ve kapatana kadar barı temizleyene kadar vesaire 2.30-3 oluyordu. Ve şey böyle işte o bardan evime yürüdüğüm 3 dakikalık aslında kısa bir mesafeydi. En azından evime yakındı. Bu da en azından dediğim yine kendimi kandırmak için en azından dediğim şeylerden biri. Ya da işverenin seni kandırmak için söylediği şeylerden. O 3 dakikada işte 15 dakika önce barı kapatmışız. Tuvaleti temizlemişiz hep beraber. İşte dışarıdaki ağır saksıları içeriye şey yapmışız. Zaten 12-13 saattir çalışıyorsun. Bir de bunları yapıyorsun üstüne işte böyle en çok kötü hissettiğim dönemlerdi yani. Hem hayatımdaki diğer şeylerle de bağlantılı. Böyle o 3 dakika haftanın 2 günü, 1 günü artık ne kadar çalışıyorsam o hafta o 3 dakika birçok laneti barındıran, lanet olsun şöyle olduğu için, lanet olsun böyle olduğu için, işte şu an bu olmak zorunda mıydı, böyle miydi ama birazcık daha devam edeyim. Biraz da, bir de kendinizi de şey telkin etmek zorundasın çünkü yarın yine geleceksiniz oraya. Sürekli böyle kendinizi kötü bir moda sokarsanız.
Kendini her gün yeniden üretmen lazım orada.
Kesinlikle öyle ve şey diyorsunuz. Tamam ama en azından, yine en azından para kazanıyorum. En azından işte birazcık euro biriktiriyorum ki ileriye yönelik plan yapabilirim. En azından şu bilmem neyimi ödüyorum falan diye. Şimdi burada ajitasyon yapıyormuş gibi. Ama gerçekten ben böyle bir psikolojiye girdiğim en azından bir 2-3 ay olmuştu.
En sonunda soracağım soruyu bari şimdi sorayım o zaman.
Lütfen.
Bunların hepsi birer tecrübe senin için. Hepsi birer tecrübe. Ve bu tecrübeleri yaşadığın için, bu işleri yaptığın için, o zorlukları çektiğin için şu an pişman mısın? Geriye dönüp baktığında bunlar hiç edinmemem gereken ya da edinmesem de olacak tecrübeler diyor musun? Yoksa onlar benim tecrübelerim ve ben onları oldukları gibi sahipleniyorum diyor musun?
Ya ben onları oldukları gibi sahipleniyorum %100 demiyorum. Çünkü beni böyle olmaya iten aslında kocaman bir sistemin kendisi yani. Ben bunları şey demek bana birazcık duygusal mı denir artık? Doğru kelimeyi bulamayabilirim, bana yardım et. Şey demek işte ben saçımı şey yaptım,
süpürge ettim,
çok çalışmak büyük
hamasi.
Bir...
Hamasi.
Aynen öyle, çok çalışmak büyük bir şeydir, ben çalıştım ve bir gün emeklerimin karşılığını alacağım, işte iyi ki çalışmışım, boş yatmadım bilmem ne vesaire. Bunlar zaten desem de bunları inanmadığım şeyler açıkçası.
Araya girip onu soruyorum. Part time çalışan ya da bu işlerde çalışanların bir gün hayalleri gerçek oluyor mu senin?
Hayır. Gerçekten o kazandığınız şeyler zaten faturaya, kiraya vesaire gidiyor. Kendinizi gerçekleştirmeye gidiyor.
O zaman sana şöyle bir örnek üstünden sorayım. Nusret zamanında yine bilinen bir restoran zincirinde garson olarak çalışıyordu kendisi. Ya da kasabın yanında yamak olarak çalışıyordu. Sonra geldiği noktaya bak.
Ben bu şey farklarını savunan bir insan değilim. Yani tek bir örnek çıkar ve tek kesinlikle bir örneği takip
bu cevabı edelim. Ver diye sordum zaten.
Biliyor muydun bu cevabı?
Hayır. Bu cevabı vermeni istiyordum.
Teşekkür ederim ya. Teşekkür et o zaman. Neden teşekkür edesin? Bunlar birkaç örnek ve zaten sana inandırılan şeyler bunlar. Ama şöyle bir örnek var işte, çok çalıştı etti ve buraya ulaştı. Ya ulaşılması gereken nokta zaten...
Kalan yüz binlerce örneği ne yapacaksın yani?
Kalan yüz binlerce örneğin hepsi bir yerlere ulaşacak mı yani o zaman? Yani herkes aynı seviyede bir yere ulaşacaksa ben tamamım buna. Benim için sorun değil ama birincisi bu seviyeyi kim belirliyor? Kaç para kazanıyor olmak gerekiyor başarılı olmak için? Daha önceki durumunla en son geldiğin durumun arasında ne kadar büyük bir fark olmak gerekiyor başarı demek için buna. Bunlar hep böyle temelde sorulması gereken şeyler zaten ve dediğim gibi bu çalışmanın deli gibi yüceltildiği, işte çok çalışan çok kazanır, boş duranı kimse sevmez. Yani deyimleri artık işlemiş, hayatımıza işlemiş, boş duranı Allah sevmezden dinle de yüce bir varlıkla artık tartışılır bir yücelikle de yarıştırılan bir şey haline gelmiş.
Arbeit macht frei. Bunu da söyledik ama inşallah linç yemeyiz bu dakikadan sonra.
İnşallah. Bak.
İnşallah.
Yani bunlar zaten çok abartılan ve içi sürekli doldurulan, sürekli seni meşgul tutmaya yönelik üretilmiş söylemler zaten. Ben de bunlara inanmıyorum. İyi ki çalıştım, şimdi buradayım dediğim bir şey yok yani. Belki bu çalıştığım süreçte benim birçok şeyimden de götürdü yani. O süreçte çalışmak zorunda olmasaydım ve daha az bir bütçeyle geçinebiliyor olsaydım, İstanbul'da bir öğrenci olarak çalışmak zorunda olmasaydım, kendimi gerçekleştirmek adına başka şeyler yapardım. Ya da çalıştığımı belki ailemin bana gönderdiği şeye destek için yapardım. Böyle işte hayallerimi gerçekleştirmek için değil ki, hayallerini gerçekleştirebileceğiniz şeyler de kazanmıyorsunuz zaten. Dediğim gibi ben şu an hem yüksek lisans hem de kafeyi birlikte götürmek zaten çok zor. yapmak istediğim okumalı...
bahane oldu diyorsun yani. Yüksek lisans kariyerim için bahane oldu kovulmam diyorsun.
Gerçekten şey oldu, yani ilk çıktığımda başladı, tabii ki çok üzüldüm vesaire ama bir tık da böyle evet şimdi şunlara odaklanabilirim gibi oldum. Çünkü bir yerden sonra şeye dönüşüyor üniversite, özellikle yüksek lisans yoğunluğu, hocaların verdiği şunları oku, bunları oku ve sadece o okumaları yaptığınız şeylere dönüşüyor. Kendi istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz yine her zaman olduğu gibi. Ve üstüne üstlük bir yerde çalışmak zorunda kaldığınızda bunun artık tuzu buzu oluyor ve tamamen birilerinin verdiği okumalarla savruluyorsunuz. Birilerinin verdiği parayla hayal almaya çalışıyorsunuz yani. Böyle.
Evet, ben sana yine şey sorayım. Ondan sonra artık hafiften de kapanışa geçeriz de. Şu başka tecrübelerinden bahset ya. Şeylerden, rehberlikten bahset.
Rehberlik işte olayı aslında çok da lisedeyken benim yaptığım şeydi.
Çünkü bak neden soruyorum. Hani şey böyle çeşitlilik olsun değil. Ben çok yapmak istedim rehberliği de.
Rehberliği lisede yaptığım ediyorum. Bir şeydi aslında. Burada birkaç arkadaşım vasıtasıyla, birkaç böyle öyle profesyonel bir şey yaptığım, bir birlikte gittiğim, ettiğim, eşlik ettiğim.
Zaten rehberlik için lisans gerekiyor kesinlikle. Hadi, o yüzden evet, para karşılığı falan yapmıyoruz.
Eşlik ettiğim şeylerdi diyelim ama lisedeyken bir tane bir projeye katılıp orada Bursa'da lisemi okudum işte. Bursa'da yaptığım bir şeydi. Bursa'nın tarihi bölgelerinde rehberleri olmayanlara gönüllü rehberlik hizmeti verdiğim bir projeydi. 3 ay boyunca işte 1 ay eğitimini almıştım vesaire. 2 ay boyunca da onun fiilen
ben onda para verdiler zannediyorum. Sen gözünü göreyim.
Onda aslında para tam olarak para değildi. Orada da bir tık liseli olmamışsın şeyiyle. Aa siz bir şeyler öğreniyorsunuz ama üzerinden. Yine bir o zamanlar sorgulayamadığımız ama sonrasında bunu düşündürten bir sistem vardı
o
aslında.
O zaman Sinem son bir soru sorayım. Lütfen. Ondan sonra artık hafiften kapanışa geçelim. Ben... emek sömürüsüyle ilgili bir şey soracağım da. Part-time çalışma hayatındaki şu anda söylediğin her şey... Her şeyin zaten tek şeyle, başlıkla özetlenebileceğini görüyoruz.
Lütfen söyle.
Emek sömürüsüyle özetlenebileceğini görüyoruz. Ve bunun senin hayatındaki çoğu şeye bakışını değiştirdiğini. Ama senin hala kendi o duruşunu da korumaya çalıştığını bir yandan görüyoruz. Şimdi geleceğine baktığın zaman, bunla, yani bir projeksiyon çizdiğin zaman, bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra... kendini bir beyaz yakalı olarak gördüğün zaman. Çünkü sizin de az çok bölümden mezun olduktan sonra akademiye giremezseniz eğer ki
var, tabii.
Bir beyaz yakalılık sonucu çıkacaktır.
Çıkabilir tabii.
Kendini hangi hayata daha yakın görüyorsun? Bu beyaz yakalılığın güven... Ya, beyaz yakalılıkta da aslında bir güvencelilik yok ama bir en azından bir sözleşme ve kıdemin vesairen gibi alacakların olabiliyor işverenden. Ama part-time iş sözleşmelerinde böyle bir durum yok. Tamamen bir güvencesizlik var. Zaten bunu da program boyunca anlattın. Kendini hangisinde daha rahat hissedersin? Hangisinde daha kendini gerçekleştirmeye fırsat bulabileceğini düşünüyorsun?
Ben ikisinin de iki ucu boklu değnek olduğunu ilk başta söyleyerek şöyle bir şey yapacağım. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin lütfen. Ama beyaz yakalılık bana çok uzak bir şey. Düşecek olsam da buna düşecek diyorum. Gerçekten alınmasın dememin nedeni buydu.
Yo, herkesin belli başlı sıkıntıları var o beyaz yakalılıkla.
Ama beyaz yakalılık çok çok daha uzak bana part-time'dan. Part-time'i övdüğüm için değil bu. En başında dediğim gibi o şerhi düştüm zaten ikisinin de birbirinden iyi tarafı olmadığıyla alakalı. Ama beyaz yakalılık çok şey bir dünya yarattığını düşünüyorum. Çok büyük bir bubble yaratıyor bence. Çok büyük bir balon yaratıyor. Part-time'da her ne kadar siz güvencesiz olsanız da aslında bu o güvencesizlik dolayısıyla bir tık daha sorgulamaya daha yakın oluyorsunuz ister istemez. Bir tık daha...
Çünkü her gün karşılaşıyorsun o güvencesizlikle. Evet, evet. O bubble dediğinde çok doğru. Beyaz yakalılıkta...
Evet. Sana sunulan şeyler işte akşam partileri, bedava biralar, bilmem ne etkinlikleri, bilmem ne eventleri vesaire gibi sunulan bir dünya var aslında. Ve bu seni o dünyanın içine çok daha çekiyor ve o bubble'ın şeyleri, çeperleri çok daha kalınlaşıyor o alanda. Part-time'da o güvencesizlik büyük ama o sorgulama da daha gerçek, daha radikal oluyor diye düşünüyorum. En azından sorgulamaya açık insanlar için. Hı hı. O yüzden beyaz yakalılığa çok daha uzağım. Tabii ki bunların getirisi, dediğim gibi ayda kazandığın, ne kadar kazandığın vesaire gibi şeyler var. Hı hı. Bunlara hiç girmiyorum tabii ki. Belki en sonunda beyaz yakalılığı seçmek zorunda kalacaksın. Bunların hepsini önüne alıp bir artı eksi listesi yaptığında. Ama öyle bir dünyada gerçekten o bubble'ın içine girip orada mutluymuş gibi yaşamak istemiyorum. Cuma günü akşam bir event'e gidiyorum diye her şey güzelmiş gibi davranmak istemiyorum. Daha o oradan daha uzak kalmaya çalışacağım diye umuyorum. Yani bu tabii ki şey değil. Ben oradan uzak kalacağım, bu tamamen benim tercihlerimle alakalı böyle bir dünya tabii ki yok. Dediğim gibi oraya hepimiz düşebiliriz bir gün. Çok da büyük laflar etmek istemiyorum ama şimdiki en azından düşüncem, şeyim, kritiğim bu yönde.
Evet. Teşekkür ediyorum Sinem bugün programa katıldığın için.
Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin ve bu acımı paylaştığın için.
Valla acını ben paylaşmadım. Acını bizi dinleyenlerle sen paylaştın. Evet, artık belki de seninle aynı acıları çeken binlerce
İnsanlar
dinleyicimiz.
İnsanlar bir kafe açarız belki.
Oo, evet, benim de hayalim bu arada meyhane açmak. Aslında meyhaneden çok böyle bar konsepti düşünüyorum. Neyse,
neyse
programdan sonra ben sana onu anlatacağım. Ege'de bir sahildir. Neyse. Hiç yaratıcı değil ya.
Hiç yaratıcı değil. Gerçekten.
Neyse, burada normalde biliyorsunuz programımızda beyaz yakalılık üstüne konuşuyoruz ama aslında part time diye bir gerçeklik de var. Ve öğrencilerin özellikle öğrenciyken yapılan bir şey bu part time dediğimiz çalışma hadisesi. Bugün de o konunun üstüne gerçekten bu konuda mesai harcamış Sinem'le birlikteydik. Güzel bir program oldu. Pamuk gibi program oldu. Sizinle bir daha herhalde Ocak ayında görüşeceğiz diye tahmin ediyorum.
Belki o zaman yeni bir işimiz olur.
belki Sinem bir beyaz yakalı işi bulmuş olursa bir de o zaman alırız onu. Şimdilik programı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.